Ayrım 32.
Tessa bütün kağıtlarını geniş bir çantayla yerleştirmiş, bavullarının kilidini de birer birer kontrol etmişti. Sonra da gidip pencereden bir göz atayım dedi ama gitmesiyle geri sıçraması bir oldu. Almanlar geçiyordu sokaktan. Şık bir teğmen tek tük Fransızları müsamahayla süzmekteydi. İçi paralandı Tessa'nın. Akşama kadar bekleyemezler miydi sanki? Hiç de hoş bir şey değildi bu durum. Hükümran bir hükümet ve yanı başında müstevliler. Hariç de kim bilir ne düşünürler. Kadife perdeleri sımsıkı kapattı, kendini Almanlardan tecrit etmek istiyordu. Sekreter arabanın ancak bir saat sonra hazır olabileceğini haber vermişti. Motor tamirdeydi. Yola çıkmadan önce biraz dinlenmek için uzandı Tessa. Perdelerin arasından sızan güneş ışıkları oynuyordu duvarda. Birdenbire kendisini tokatlamış olan adamın gözlerini hatırladı. Sert ve medeni bakışlı bir çift göz. Sakın bir şey yapmış olmasınlar adamcağıza. Babalığın ne demek olduğunu anlamak gerekir. Deniz, Lucien, kim bilir neredeler şimdi. Kalkıp telefonu uzandı, valiyi istedi. Sizden bir ricam olacak. Bugün bir saldırıya maruz kalmıştım. Teşekkür ederim, hiçbir şeyim yok. Gayet iyiyim. O adamı serbest bırakmanızı rica edeceğim sizden. İki oğlunun da öldürüldüğünü söylemişti. Sizin de çocuklarınız var. Babalığı ne demek olduğunu bilmez değilsiniz. Benim de iki çocuğum, evet. İkisi de öldüler. Güçlükle bitirebildi sözünü. Gözyaşlarından konuşamıyordu. Sekreteri girmişti. Araba kapıda. Saçını başını düzeltti Tessa, çabucak toparladı kendini ve birkaç dakika sonra da otomobil milletin güvenine sahip olduğuna yeniden inanmış bir adamı götürüyordu bordadan. 35. Hükümetin Clermont-Ferrand'ı seçmesinin sebebi etrafın otelleriyle ünlü kaplıca şehirleriyle dolu oluşuydu. Laval, Clermont'ta kalmıştı. Öteki bakanların kimi Vichy'yi, kimi Montdoro'yu, kimisi de La Borbule'u seçmişlerdi. Tessa ise Royat'ta kalmayı uygun bulmuştu. Cumhurbaşkanı için de aynı şehirde yer ayırmışlardı. Kocaman A la Marque de Sevigne pastanesi tıklım tıklım adam doluydu. Küçücük bir masa boşalır umuduyla saatlerce sokakta bekleyen insanlar vardı. Mültecileri buraya çeken pastanenin ünlü şokolasından çok gelenlerin hep tanıdık oluşuydu. Yaşadıkları müthiş felaketlerden sonra dostlarıyla karşılaşmak ve uzun uzun dertleşmek ihtiyacındaydılar. Rond Point'ten Marigny'ye, Carlton'dan Lucien'in bir vakitler müdavimi olduğu Fouquet'e kadar bütün Şanzelize kahvelerinin demirbaşları burada randevulaşmış gibiydiler. Sıcaktan ve üzüntüden boğularak anlatıyordu Bayan Montigny. Felaketten bir hafta önce Paris'e dönmek zorunda kalmıştım. Kocamın anjini vardı çünkü. Sonra da geri gelebilmek için aklı karayı seçtik. Ne korkunç bir yolculuk yaptık bilemezsiniz. Benzinimiz Nevers'te bitti ve kadılığımızı ister istemez yolda bıraktık. Neydi belirsiz bir adam getirdi bizi Vichy'ye kadar. Ama arabam inşallah bıraktığım gibi duruyordur. Bir başka masada da günün en rağbet gören tiyatro yazarlarından biri acı acı yakınmaktaydı. Premieri ayın 16'sı olarak tespit etmiştik ve felaket ayın 10'unda gelip çattı. Tiyatro mevsimi ne zaman açılacak hiç kimse bilmiyor şimdi. Bir borsacı karşısına bir sağır almış bağırıyordu adamın kulak borusuna. Gerçi New York kurlarını bilmeden kesin bir şey söylemek çok zordur ama ben sizin yerinizde olsam henüz satmaz beklerdim. Ortalık yatışır yatışmaz elinizdeki değerler fırlayacaktır. Desere bütün bu hikayeleri, şikayetleri, peygamberce tahminleri dinliyor ve acı acı gülümsüyordu. Başlarına gelen şeyi daha henüz kavrayamamıştı bu insanlar. Bir hafta veya en fazlasından bir ay sonra eski hayat yeniden başlayacak sanıyorlardı. Niçin gelmişti buraya Desire? Kibar yerlerden hoşlanmaz, şarabı, şokolayı tercih ederdi. Ve şimdi bu korkmuş, saçı başı dağınık hanımların cıvıltısı, bavulları tozlu kocaların yakınmaları, King Charles ve Toy Terry'lerin havlayışları, Moulins'de bir valizimi kaybettim cinsinden şikayetler. Kapıcının eline 3.000 frank sıkıştırınca hemen bir oda buldum cinsinden sevinçler. Bütün bu kibar ve yarı kibar takımının anlamsız, aptalca kaynaşması karşısında çifte bir tiksinti duyuyordu. Aradığı da buydu zaten, pisliğin dibine kadar inmek. Bir boğulma duygusuna kapılıyordu dedikoduları dinlerken. Bütün rezalet, bütün çamur buradaydı işte. Bir de ortalığa saçılmış kanları görür gibi oluyordu Desire. Paris'i lise bağladığı için Route d'Azur diye anılan yoldan otomobille geçmişti. Bir vakitler şortlu bayanlar, sportmen delikanlılar, zübbeler, güneş veya rulet düşkünleri dolaşırdı hep o yolda. Şimdi mülteciler vardı yalnız. Alman havacılarının dudaklarının ucuyla sırıtarak kurşun yağmuruna tuttuğu mülteciler. Ve Desire içi cesetlerle dolu hendekleri görmüştü. Binlerce ve binlerce kaçıyordu. Mutlu kişilerin üst üste yığıldığı birer ev haline gelmişti otobüsler. Aç askerler bir avuç pancar veya şalgam bulabilmek umuduyla tarlalarda dört dönmekteydiler. Delilik nöbetine kapılmış gibi haykırıyordu kadınlar. Kayıp çocuklarını çağırıyorlardı. Şehirlerin yerini harabeler almıştı. Sütleri sağlamamış inekler acıyla böğürerek oradan oraya atıyorlardı kendilerini. Ortalıkta bir yanık ve bir leş kokusu vardı. Route d'Azur'un anısını defetmek ister gibi gözlerini yummuştu Desire. Bir kahkahayla toparladı kendini, Tessa duruyordu karşısında. Sen de buradasın demek, dünyanın küçücük olduğuna işte şimdi inandım. Şu yaşadıklarımızı yaşamış olmak ve sonra da tutup Ale Marquez'de Savigne'de rastlamak birbirimize. Desire susuyordu hep, Tessa ise coşmuştu. Yüzünü gözünü hiç beğenmedim Jül. Silkin biraz, toparla kendini. Ben şahsen çok daha kötü durumlara düşeceğimizi ummuştum. Ama her şey yoluna girdi işte. Bizim enayiler, Mendel ve Şürekası, Afrika'ya tüymek istiyorlar biliyor musun? Ama resti çektik derhal. Böyle zamanlarda millet bir bütün halinde olmalıdır dedik. Şimdi artık belli oldu. Çok geçmeden Londra üzerine yürüyecek Almanlar. 2-3 aylık bir mesele bu. Biz paçamızı sıyırdık tehlikeli oyundan. Ne büyük avantaj değil mi? Ne yapmayı düşünüyorsun? Tasarıların var mı yine? Bize faydalı olabilirsin. Ekonomik kalkınma hamlesine derhal başlıyoruz. Niçin gülüyorsun kuzum? Son derece ciddi konuşuyorum ben. Desire gülmüyordu artık. Düşünceliydi. Bütün şansın kavrayışsız olmak dedi. İç şokalalarını ve hiçbir şey düşünmedi. Çünkü bir tahta kurusundan başka bir şey değilsin sen. Kızma bana. Zavallı ve saygıdeğer bir tahta kurusu. Ev çoktan yanıp kül olmuş ama tahta kurusu hala yaşıyor. Daha ne kadar yaşayabilir ki? Sadece merhamet duyuyorum sana. Merhamet. Merhametine ihtiyacım yok senin. Al da başına çal merhametini. Ve asıl sen kendini düşün. Şaşkınlık ve hiddetten avaz avaz bağırıyordu Tessa. Benim adım Fugger değil, yepyeni fikirlerin adamıyım ben. Geçmişe takılıp kalan sensin asıl. Halk cephesi, liberalizm, Amerika, bunlar hep senin fikirlerin. Ama biz memleketi pislikten arıtacağız, göreceksin. Yeni anayasa metnini ben hazırlıyorum. Hitler'in en geçerli fikrini alıyoruz. Sınıflar arası işbirliği, hiyerarşi ve disiplin fikri. Kendi öz geleneklerimizi, aile anlayışımızı, sağduyumuzu katacağız bu fikre. Ve işte o vakit... Desire dinlemiyordu. Hep dalgın ve içine dönük tekrarlıyordu durmadan. Zavallı tahta kurusu. Zavallı ve köhne. Tessa ısrar etmeyip ayrıldı. Desire artık yanı başında konuşulanlara kulak bile kabartmıyor, insanlara şöyle bir göz bile atmıyordu. Sonunda kalktı ve hafifçe sendeleyerek kapıya yöneldi. Birisi yüksek sesle, ''Bakın bakın, Desire de burada.'' demişti yüksek sesle. Demek ki işler yolunda. Direksiyondaydı şimdi. Moloz yığınlarıyla, el arabalı mültecileriyle kalın bir sesin içinden doğru görür gibi oluyordu yeniden Paris'i. Amatör balık avcılarının, kandillerin, café du commerce'lerin yani çocukluğunun Fransa'sını kurtarmak ve olduğu gibi muhafaza etmek istemişti Desire. Bir gün sessiz ve sakin bir sokakta yürürken ışıklı pencereleri göstermişti Pierre'e. Yemek yiyordu insanlar, ders hazırlıyor, kazak örüyordu. Kıskananlar vardı, öpüşenler vardı. Ya şimdi? Hiçbir şey yok artık. Oyulmuş gözleri andıran simsiyah pencereler, bombaların yıktığı duvarlar, bir de Concord Meydanı'nda Alman askerleri var. Ve sonuna kadar muhakemeye devam etti. Bütün bunları kurtarmak istemişti. Evet, ama ne olmuştu? Bir tahta kurusunu semirtmişti, o kadar. Yüzlerce tahta kurusunu, halk meyhanelerini ve milyonları sevdiğini söylerdi hep kendi kendine. Hepsi yalan. Janet de bundan ötürü bunalıyordu ya işte. Uzun hayatı boyunca bir tek kadını sevmişti Desire. Coşkunluk dolu, alabildiğine iyi ve hayatta hiçbir bağı olmayan bir kadın. Nerededir şimdi Janet? Belki de bu yakınlarda bir yerde geceyi geçirmek için bir kovuk aramaktadır. Belki de ölüp gitmiştir yollarda. Ya da orada kalmıştır. Pencerenin yanında, ayakta, sokağa bakmaktadır belki de. Ve nefti üniformalarıyla askerler geçmektedir sokaktan. Zaman zaman yerlerinde sayarak. Janet'e yardım etmek ne mümkün artık? Kim ona yaklaştıysa felakete uğradı. Oteller, mağazalar, arabalar çoktandır geride kalmış ve ılık kokularla dalgalanan tazeliği başlamıştı otlakların. Hayatın alacalığından usanmış gözleri dinlendirmek için birebir de bu koyu yeşil otlar. Ve Desire nereye gittiğini bilmek istemeksizin yürüyordu. Kendiliğinden sağa saptı, yokuş başlamıştı. Ne güzel havaydı bu. Arabayı durdurup indi, ıssızdı ortalık. Ve Desire uzun zamandan beri ilk defa olarak yalnız kalıyordu. Sarı, pembe, mor, rengarenk çiçeklerle bezenmiş çayırları sevgiyle seyrediyordu. Şu pembe çiçeklerin adı Aslan Ağız olacak. Ne kadar çocuksu bir isim. Ve ileride koyu mavi dağlar yükseliyor. Üzerindeki beyaz lekeler de keçi sürüleri olmalı. Hava tertemizdi. Şaşkın ve hayran, derin derin soluk alıp veriyordu Desire. Şu son zamanlarda sürekli olarak boğulacakmış gibi hissetmişti kendini. Oysa şimdi burada kalbi daha hızlı çarpıyor, şakakları ürperir gibi oluyordu. Ve derin bir uğultu dolduruyordu kulaklarını. Bernard'ı hatırladı birdenbire. Eski bir dostu Bernard ve çok usta bir cerrah. Beynine bir kurşun sıkıp intihar etmişti. Ölümünü daha bir gün önce haber vermişlerdi Desire'ye. İpsen'in piyeslerinden çıkıp gelmiş bir papazın yüzünü andırırdı yüzü. Kuru ve sert. Ama yaşamayı severdi. Çiçek tarlalarını kendisi beller, kız torunuyla saatlerce oynamaktan usanmazdı. Ama canına kıymaktan çekinmemişti işte. Penceresinin altında Almanları görünce bir kağıt parçasına "Buna dayanamayacağım" diye yazmış ve gitmişti. Eskiden olağanüstü ve anlaşılmaz bir şey olarak görürdü ölümü Desire ve korkardı. Ama şimdi Bernard'ın davranışına olağan, tamamıyla anlaşılabilir ve bilgelik dolu bir hareket olarak bakıyordu. Ölümün hayatın bir parçasından başka bir şey olmadığını ve hayatın içinde yer aldığını birdenbire anladı. Artık ölümden korkmuyordu. Çayırı geçip bir ağacın altına geldi, garip bir şekilde ilerlemişti. Çiçekleri çiğnememek için zigzaklar yaparak. Fleury'i, Janet'le buluşmalarını hatırlattı ona ağaç. Unutuluşun denizinde bir tek gemidir, ikimizi de alıp giden. Unutuluşun ve mutluluğun denizi ayakların altında uzanıyor işte şimdi. Ne garip bir görüntüydü bu. Uzun bir pardesünün içine büzülmüş, yaşlı ve iri yarı bir adam, çayırda kollarını sallayarak yürüyor ve mırıldanıyordu. Tohum, aşk, soğuk. Ortalıkta hiç kimse yoktu. Uzaklarda, sadece dağların üzerinde bir yerde, çalı çırp ateşi yakıyordu çobanlar. Eski zamanlara özgü bir gönül huzuru içinde yaşıyorlardı. Ne radyonun boğuk sesi ne de can çekişmesi mültecilerin henüz onlara kadar ulaşmamıştı. Dağın ardında kayboldu güneş ve ölüm. Hafif bir sis kılığına bürünerek yaklaştı. Tıpkı keçiler gibi canlı, ürperen, oradan oraya sıçrayan bir sisti bu. Orada değilmişçesine gülümsedi Desire. pantolonunun cebinden büyük bir revolver çıkardı ve yakıcı bir sıcakta susuzluktan ölen bir adam matarasına nasıl sarılırsa öylece yapıştırdı aç dudaklarını mamlusuna silahın. Geniş yankılarla uzaklaşıp yayıldı ses ve dağ çobanları titrer gibi oldular. Aman vermez savaşın sürüne sürüne kendilerine kadar sokulduğunu hissetmişlerdi. 36. Haziran sonuna dayanmışlardı ama limozin fundalıkları Mayıs ayındaki parlak yeşilliğini hala koruyordu. Günler boyunca bu yeşilliği seyredip kaldığı oluyordu Lucien'in. Böylece yatışıyordu. Sonra doğruluyordu yeniden ve yola devam ediyordu. Nereye gittiğini bilmeden ilerliyordu. Büyük bir düş budağın bölgesine uzanıp kendini unutmak istiyordu aslında. Ama açlık, yürümeye, durmadan yürümeye zorluyordu onu. Acı bir gülümseyişle, hayatta en son duyulan şey açlık olsa gerek dedi kendi kendine. Havuç ve pancarla besleniyordu sadece. Bazen yolda karşılaştığı tıpkı kendisi gibi pasaklı ve saçı başı darmadağın bir askerin ekmeğini bölüşüyorlardı. Bazen de köyün birinde bir kase süt ikram ediyorlardı ona. Ve bir zamanlar başını döndürüp midesini bulandıran sıcak ahıl kokusu, bir mucize, kaybolan gençlikten bir son kalıntı, bir hayat kaynağı gibi geliyordu Lucien'e. Kendine bir değnek yontmuştu. Daha bir hafta önce 87. Alay askeriydi. Ama ordu diye bir şey kalmamıştı şimdi. Ve Lucien kendini başıboş bir serseri olarak görüyordu. Bir köyde babasının ateşkesi ilan eden nutkunu dinlemişti radyodan. Küfür ve lanet yağdırıyordu askerler. Lucien'in yanında duran bir ihtiyar kadınsa, demek nihayet bitirebildiler. Çok şükür demiş, sonra da bir resim nüsü kadar pembe ve kayıtsız domuzunu iterek uzaklaşmıştı. Lucien ise şaşkın, radyodan yükselen sesin tınlamasını kulak kabartmaktaydı. Babasının sesiydi bu. Evet, uzak çocukluğunu görür gibi olmuştu. Hastaydı, babası yatağına doğru eğilmiş, Amelia sevgilim diyordu, umudumuzu yitirmeyelim, bilimin elinden gelmeyen yoktur. Şimdi ise aynı Tessa, ölümsüz olan fikirler ve ruhtur diyordu. Ve yaşamak istiyordu Janet, yaşamak. Alman havacılarının kadın ve çocuklara böyle yakından ateş edebilmesi için son derece sağlam sinirleri olmak gerekli. Nihayet Brutel'in affına mazhar olmuştu demek babası. Hitler'den bir gamalı haç nişanı bile alabilirdi artık. Uzun uzun esnedi Lucien. Biraz süt bulabilse... Binlerce asker geçip gitmişti ondan önce bu köyden ve köylüler kapılarını sürgülüyorlardı. İhtiyar kadına yetişti. Elleriyle domuzunu örtmüş ve bağırmaya başlamıştı kadın. Yiyecek bir şeyim yok, hiçbir şeyim yok. O akşam her zamankinden çok daha açlık duyuyordu. Tüfeğiyle tehdit etti ihtiyarı. Kadın bağırmayı kesmişti ama domuzun bağlı olduğu ipe sımsıkı yapışarak "Vermem sana onu," diye mırıldandı. Sıkıntıyla tükürdü Lucien. Uzun hikaye dedi kendi kendine. Uzun derken kadını haklamayı değil, domuzla uğraşmayı düşünüyordu. Yola koyuldu yeniden. Yolun biraz berisinde pencere kapakları sıkı sıkıya kapalı bir çiftlik evi yükselmekteydi. Akşam bastı mı burunlarını bile dışarı çıkarmaktan sakınır olmuştu köylüler. Sadece köpekler kalıyordu dışarıda. Yorulmak bilmeden havlayan köpekler. ''Biraz ekmek verin alçak herifler!'' diye bağırdı Lucien. Kimse cevap vermedi. Köpekler kudurmuştu sanki. Lucien biraz daha bekledikten sonra ırmağa yöneldi. Eğilip çamur kokan ılık suyu yudumladı bir süre. Sonra da ambarın önüne uzanıp uyuyakaldı. Bir kadın sesiyle uyandı. ''Askera! Hey! Askera!'' Genç bir kız duruyordu karşısında. Geceliğinin üzerine bir erkek paltosu geçirmişti. Ay ışığıyla yıkanıyordu ortalık. Lucien merak ve şaşkınlıkla bakıyordu köylü kızına. Hatta bir ara hoş bir kız diye düşünür gibi oldu. Parlak gözleri ve kalkık burnu tatlı şen bir hava veriyordu yüzüne. Ama aslında pek neşeli olmasa gerekti. Ürkek ve kısık bir sesle tekrarlıyordu durmadan. ''Askera, uyansana askera!'' Lucien doğruldu, bir parça ekmekle domuz sucuğu getirmişti kız. Hanımın yatmasını bekledim. Sucuğu dışarıda bırakmış ama geri kalan ne varsa dolaba kilitlemiş. Avluda beklerken gördüm seni. Bey aslında kötü bir insan değildir ama senin gibi bir sürü asker gelip geçiyor her gün. Hangi birini yetiştireceksin? Biz kendimiz açlıktan ölüyoruz diyor bey. Çıkıp baktım ki ırmağa iniyordun. Onlar uyuyunca da bunları alıp koştum. Lucien cevap vermeden bıçağını çekti ve sessizce yemeğe koyuldu. Kız hep aynı yerde ayakta bekliyordu. Uzun uzun yedi Lucien. Doymuştu ama ayrılamıyordu bir türlü. Gözleri yorgunluk ve uykudan kapanarak sordu. Akrabaları mısın sen? Hayır, hizmetçileri. Nihayet bitirmişti yemeğini. Bıçağını otlarla temizleyip cebine koydu ve kıza baktı. Hayran gözlerle bakıyordu kız da kendisine. Şaşırdı Lucien. Kırmızı kıllarla kaplı bu suratla insanlara olsa olsa korku veririm diye düşünür olmuştu. Yeşil gözleri parlamaktaydı şimdi. Toprak ve ter kokuyordu kaputu. Eliyle yanına çağırdı kızı. Ve hiç itiraz etmedi kız. Nazlanmadı da. Gelip oturdu. Ufak tefek bir şeydi. Lucien'in omzuna ancak ulaşıyordu başı. Ve Lucien sakin, biraz da dalgın, sol kolunu yavaşça atıp sarıldı kızın boynuna. Yumuşak bir hareketle başını devirdi ve dudaklarından öptü. Öldürücü bir susuzluğu gidermiş gibi hissetti kendini. Kızsa şimdi onu ateşli öpücüklere boğuyordu. Ve dinlenmek üzere otların üzerine uzandıklarında "Asker ağa, asker ağa" diye mırıldandı gene. Tam yere ağarmaya başlamıştı artık. Gitmek için davrandı kız. Hanım neredeyse uyanır. Lucien sordu. Adın ne senin? Prelis Jean. Birden heyecanlanmıştı Lucien. Kızın pembe ve sert elini tatlı tatlı okşadı. Dudaklarını kımıldattı kendiliğinden. Hoşuna gidecek bir şeyler söylemek istemişti ona. Ne söyleyeceğini kestiremiyordu bir türlü. Janet diyebildi sonunda. Ya senin adın ne? Lucien. Sadece Lucien mi? Lucien Duval. Kaputunun tozunu silkti ve başını çevirmeden yola doğru yürüdü. Irmak kıyısında geçirdiği o gece kaderin akıl almaz bir lütfu gibiydi. Bir ölüm mahkumunun rüyası. Şimdi uyanmıştı artık. Duval, Durant, Prelis, ne olursa olsun ismi tek tesa olmasın da.